Ayrım 42.
Eğer kadına özgürlük tanınmayacak olursa, kadın istediği kadar göklere derdini anlata dursun. Evet, dinimiz ve geleneklerimiz odur ki, her şey erkeklere bahşedilmiştir ve kadınlara hiçbir şey verilmemiştir. Çağdaş yazarlardan şair Kabbani, harem zihniyetine karşı kadını şöyle konuşturur. Beni seviyorsun öyle mi? Bir daha bu lafları söyleme mi? Çünkü beni sahiden güldürüyorsun. Beni seviyorsun öyle mi? Tıpkı başka kadınları sevdiğin gibi değil mi? Beni seviyorsun öyle mi? Ben senin indinde sadece bir güzel yüzüm değil mi? Tıpkı renkli kitabındaki nice yüzler gibi. Okuduktan sonra kenara attığın solmuş bir yaprak ya da oyun masasındaki kartlardan biri gibi. Hani birer birer alıp ve sonra tekrar geri bıraktığın oyun kartları gibi. Yeni bir oyuncak bulduğunda beni kırıp atarsın. İstersin ki ben süregen hareminin duvarları arkasına mezara gömeceğin bir gözden olayım. Bana gelince aramaktayım ey sömürücü seni. Bütün olumsuzluğuna rağmen çok karılı evlilik sistemi hala kutsal bilinir. Kadının haysiyetini ve özgürlüğünü savunan bu tip örneklere muhtemelen daha bir miktar eklemek mümkündür. Fakat şu muhakkak ki, Müslüman kadının 1400 yıl boyunca çektiklerini bu sınırlı örneklerle dile getirmek mümkün değildir. Aydın ya da bilgin diye geçinen sınıfların ihaneti yüzündendir ki, insan şahsiyetinin haysiyetine karşı hareket sayılması gereken çok karılı evlilik sistemi, 21. yüzyıla girmekte olduğumuz bu dönemde bile şeriat ülkelerinin hemen hepsinde kutsal niteliğini korumaktadır. Her ne kadar bazı ülkeler bu kurumu resmen ilga etmişler ya da kısıtlamaya tabi tutmuşlar ise de bu zihniyetin kötü etkilerini ve hatta uygulamasını yok edememişlerdir. Gerçekten de sayıları 50'ye yakın İslam ülkeleri içerisinde bu kurumu sadece 4 ülke resmen ilga etmiştir. Türkiye, Tunus, Arnavutluk ve Sovyetler Birliği Müslüman eyaletler için. Tamamen ilga etmekle beraber bazı kısıtlamalara tabi kılan, örneğin birden fazla kadın almayı yargıç izine bağlayan ya da kadına böyle bir durumda boşama hakkını tanıyan ülkelerin sayısı da pek fazla değildir. Suriye, Fas, Irak, Pakistan. Geri kalan Müslüman ülkelerde bu sistem Muhammed zamanından kalma usullere göre uygulanır. Bu ülkeler arasında Müslüman olmayan azınlıkları dahi çok karılı evlilik yaşamına zorlayanlar vardır. Örneğin Tanzanya parlamentosu 1970 yılında kabul ettiği bir kanunla çok karılı evlilik sisteminin Müslüman halk için olduğu kadar Hristiyan mezhebinden olan vatandaşlar bakımından da uygulanabilir olduğunu belirtmiştir. Şu farkla ki Müslüman kocaya bu tür evlilikler yaparken mevcut karılarının muvafakatı şartını yüklemediği halde Hristiyan kocaya yüklemiştir. Böylece Hristiyan koca yeni bir kadınla evlenebilmek için halen evli bulunduğu karısının rızasını almak zorunda olduğu halde Müslüman koca için böyle bir zorunluluk yoktur. Hükümet iş bu kanunu parlamentoya sunarken bu sistemin hem Müslüman ve hem de Hristiyan vatandaşlar tarafından benimsenmiş olmasının her iki cemaatin ortak yaşam duygularına sahip kalabilmesi bakımından önemli olduğunu gerekçe olarak belirtmiştir. Bu akıl almaz mantığa karşı Hristiyan çevreler hariç sesini çıkaran olmamıştır. Çok karılı evlilik sistemini resmen ilga eden ya da kısıtlayan ülkelerde kadının çilesi her şeye rağmen sona ermiş sayılmaz. Çünkü yerleşik gelenekler kanun hükümlerinden daha ağır basmaktadır. Bir iki örnek verelim. Türkiye Devleti 1926 yılında İsviçre Medeni Kanunu'nu almak suretiyle bu sistemi resmen ilga etmiş. Böylece bin yıl boyunca Türk aile anlayışını gerileten, Türk kadınını haysiyet duygusundan eden ve Türk erkeğini de kadına saygı geleneğinden yoksun kılan bir zihniyete en büyük darbeyi indirmiştir. Çünkü Türklerin İslam'ı kabul etmeden önceki dönemlerde sahip oldukları aile anlayışı ve kadın saygısı ibret vericidir. O dönemlerde evlilik kurumu karı ve kocanın karşılıklı saygı ve eşitlik duygusuna bağlı oldukları bir temele dayanmıştır. Kadın kocası için olduğu kadar koca da karısı için en candan, en güvenilir bir danışman, bir sırdaştır. Fakat İslamiyet'i kabul ettikten sonra Türkler tıpkı diğer alanlarda olduğu gibi bu alanda da güzel ve asil geleneklerini yitirmişlerdir. Gazneviler döneminden itibaren harem yaşamına gömülmüşlerdir. Bu nedenle kadın kocası için fikri alınacak, görüşleri paylaşılacak bir can yoldaşı olmaktan çıkmış, her şeye boyun eğen, efendisinin hizmetlerini gören, şehvetini gideren ve bu işleri diğer eşlerle birlikte yerine getiren bir yaratık haline gelmiştir. Kocaya gelince o da kendisini kadına hükmeden tüm bencilliği ile karısını sömüren bir durumda bulmuş ve evlilik kuruluşunu esas itibariyle cinsel ihtiyacını çeşitli kadınlarla karşılayabileceği bir araç saymıştır. Gerek Gaznevi Devleti'ni ve gerekse daha sonra Selçuk ve Osmanlı İmparatorluklarını yıkan, ilkel bırakan ve despotik yönetime doğrultan nedenler arasında harem yaşamlarının rol oynadığını söylemek hiç de yanlış olmaz. Her ne kadar çok karılı evlilik sistemi Türk toplumunda pek fazla yaygınlaşmamış olsa da, Türk kadınının böylesine yıkıcı bir yaşam tarzına layık kılınması, Türk erkeğinin evlilik birliği konusundaki değer ölçülerini çökertmiş ve onu tek kadınla yaşamanın mutsuzluk yaratacağı inancına yöneltmiştir. Nitekim hemen her dönemde yazarlar bu inancı dile getirmeye uğraşmışlardır. Örneğin ünlü şair Nabi, "Bir tek kadınla yaşama zorunluluğunda kalmak ve çeşitli dilberlerin zevkine, tadına erişmekten yoksun bırakılmak kadar büyük bahtsızlık olur mu?" şeklinde şiirler yazmıştır. Daha sonraki dönemlerde onun bu sözlerine imrenen bir başka yazar Fazıl Bey, Osmanlı ulemasının hayran kaldığı Zenanname adlı yapıtında şunları yazmıştır. "Gerçekten anlamadığım bir şey var ki o da şudur. Nasıl olur da bazı budalalar evliliğin tek bir kadınla sınırlanmasını isteyebilirler? Kadın kötü tabiatlı, kötü huylu olabilir. Belki de aşırı şekilde kıskanç olabilir ve bu yüzden zavallı kocasını bin bir üzüntüye sokabilir. Bundan dolayıdır ki erkeğin başka bir kadın almaya hakkı olmalıdır." Türk erkeğinin kadın konusundaki değer ölçülerinin sönmesinde şeriatın öylesine yıkıcı bir etkisi olmuştur ki, Atatürk sayesinde laikliğin yerleşmesinden 60 yıl geçmiş bulunmasına rağmen bu zihniyetin etkileri sürüp gitmektedir. Türk erkeği kadını hala aşağı görmekte, hala peşinden sürüklemekte, hala dövmekte ve hala çok karılı evliliğini sürdürmektedir. Durumu açıklığa kavuşturmak isteyen bir kadın yazarımızın görüşü şudur. Çok karılı evlilik hala caridir. Ekonomik yaşamın zirai faaliyetlere ve üretime dayalı bulunduğu köylerde ve küçük kentlerde erkekler, medeni kanun hükümlerine göre evlenmiş oldukları ilk karılarının cinsel bakımdan yetersiz olması ya da erkek çocuk yapmaması gibi hallerde, İmam nikahı ile başka karı edinmeyi gelenek bilmişlerdir. Bu şekilde alacakları kadınların sayısı sahip bulundukları ekonomik duruma bağlıdır. Fakat imam nikahı ile oluşan bu evlilikten doğan çocukları medeni kanun gayrimeşru saymaktadır. 1950 yılı itibariyle nesebi gayrimeşru 8 milyon çocuğa idari kararlarla meşruiyet tanınmıştır. Ve bu, Türkiye nüfusunun 21 milyon civarında bulunduğu bir dönemde vuku bulmuştur. Bugün nüfus 65 milyonu bulmuştur. Öte yandan çok karılı evlilik sistemi kadınlar bakımından büyük huzursuzluk ve anlaşmazlık yaratmaktadır. Türkiye gibi çok karılı sistemi ilga eden diğer bir ülke Tunus'tur. 1956 tarihinde kabul edilen bir kanunla bu kuruma son verilmiş. Toplum fazla bir direniş göstermeden bu değişikliği kabullenmiştir. Fakat Türkiye'de olduğu gibi Tunus'ta da bu alanda radikal bir gelenek değişikliği görülmemiştir. Bu sistemi ilga etmemekle beraber bazı koşullara bağlayan ülkelerden Suriye 1953 yılında geçirdiği bir kanunla birden fazla kadın ile evlenmek isteyen erkeklere yargıçtan izin alma zorunluluğunu yüklemiştir. Yargıç bu izni erkeğin maddi durumuna vesaire hususlara bakarak verecektir. Aynı sistemi Irak 1959 yılında benimsemiştir. Fas Devleti 1958 yılında kabul ettiği bir kanunla kadının adaletle ve eşitlik içerisinde muamele görmemesinden korkulduğu ahvalde çok karılı evliliğe izin verilmez hükmünü benimsemiş, fakat adalet ve eşitlik kavramlarını açıklığa kavuşturmadığı ve bu konudaki takdir yetkisini hakime bıraktığı için olumlu bir yol tutamamıştır. F. Çok karılı evlilik sistemi aile yaşamını kutsallıktan uzaklaştırmakla kalmaz, fakat huzursuzluğa ve mutsuzluğa da sokar. Bir erkeğin çeşitli kadınlarla aynı çatı altında yaşaması kadınlar bakımından ne derece haysiyet kırıcı ise hane halkı arasında da o derece huzursuzluk yaratmaya elverişlidir. Bunun böyle olduğunu daha ilk anlardan itibaren Muhammed'in yaşamı ortaya koymuştur. Arap kaynaklarından öğrenmekteyiz ki bir yandan eşleriyle olan ilişkileri ve diğer yandan eşlerinin kendi aralarındaki ahenksizlikleri yüzünden hem Muhammed hem de eşleri oldukça fırtınalı, kavgalı ve tabii üzüntülü günler geçirmişlerdir. Ve hemen eklemek gerekir ki bu huzursuzluklara çoğu kez bizzat Muhammed sebebiyet vermiştir. Çünkü eşleri arasında eşitlik gözetmedikten gayrı bir de onlar arasında kıskançlıklar ve kavgalar yaratmaya vesile olmuştur. Bunun böyle olduğunu Muhammed'in yaşamını paylaşan kadınların ağzından ve başta Ayşe olmak üzere diğer eşlerine rivayetine dayalı hadislerden anlamak mümkündür. Bütün bunlar, Türkiye Devleti'nin anayasal bir organı olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nca yayımlanan 12 ciltlik Sahih-i Buhari Muhtasarı adlı yayımlarda yer almıştır. Bu kaynaklar incelenecek olursa görülür ki, Muhammed'in karıları hizip halinde iki rakip gruba ayrılmıştı. Bunun bir grubunda Ayşe, Hafsa, Safiye, Sevde ve diğerinde Ümmü Seleme ile diğer eşleri bulunmaktaydı. Fakat aynı hizip içerisinde de çekişmeler ve düşmanlıklar eksik olmazdı. Örneğin Ayşe'nin grubuna dahil olan Safiye ile Ayşe arasında bitmeyen bir husumet hüküm sürerdi. Ayşe'ye olan zaafı dolayısıyla Muhammed her iki hizbe dahil kadınları hiçe sayardı. Bunu çok iyi bildiği içindir ki Ayşe kendisini diğer eşlere nazaran çok üstün görür ve rakiplerini biraz daha kıskançlık içerisinde bırakmak üzere bu üstünlüğü dile getirir ve şöyle derdi. Peygamberin diğer hanımlarına, benim 10 üstünlüğüm vardır. 1. Evlendiği tek bakire hanım ben oldum. 2. Anası ve babası Medine'ye hicret etmiş olan tek eşi benim. 3. Tanrı benim namusluluğumu ifk olayı vesilesiyle vahiy göndermek suretiyle ispat etmiştir. 4. Peygamberle evlenmemi Cebrail sağlamıştır. 5. Peygamber bir tek kaptaki sudan yalnız benimle yıkanmıştır. 6. Peygamber namaz kıldığı zaman benden başka hiç kimseyi önünde bırakmazdı. 7. Benden başka hiçbir kadınıyla bulunduğu zaman peygambere vahiy gelmemiştir. 8. Başı benim göğsümde bulunduğu halde ruhunu teslim etmiştir. 9. Hayatta en son cinsi münasebette bulunduğu kadın ben oldum. 10. Benim odamda defnedilmiştir. Muhammed'in Ayşe'ye karşı olan muhabbetini Müslümanlar iyi bilirler ve bu nedenle ilgisini çekmek için Ayşe'yi hoşnut etmeye çalışırlardı. Örneğin Muhammed'e bir hediye vermek isteyen kimse o hediyesini Muhammed'in Ayşe'nin hanesinde olduğu zaman verir ya da gönderirdi. Her ne kadar Ayşe'nin grubuna dahil bulunan kadınlar buna pek ses çıkarmazlarsa da Ümmü Seleme'nin hizbi dedikodu yapardı. O kadar ki bu hizbe dahil kadınlar bir gün dayanamayıp Ümmü Seleme'ye şöyle derler. Var peygambere söyle, halka ilan etsin ve her kim Resulullah'a hediye vermek isterse o kimse Resulullah kadınlarından hangisinin odasında bulunursa bulunsun hediyesini orada versin de. Ümmü Seleme kadınların kendisine söyledikleri bu sözleri Muhammed'e naklettiğinde ondan hiçbir cevap alamaz ve döner durumu kadınlara anlatır. Bunun üzerine kadınlar dediklerimizi Resulullah'a bir kez daha söylesen derler. Ümmü Seleme de Muhammed'in nöbeti dolaşıp ona geldiğinde bu sözleri tekrarlarlar. Fakat yine bir cevap alamaz ve yine olup biteni kadınlara anlatır. Kadınlar yine ısrar ederler. Artık Resulullah sana bir cevap verinceye kadar bu dileğimizi ona arz eyle derler. Ümmü Seleme Muhammed'e kendi nöbetinde aynı şeyleri tekrarlar. Bunun üzerine Muhammed öfkelenir ve sakın Ayşe hakkında söyleyip de bana eza verme. Bana hiçbir kadının nöbetinde iken vahiy gelmezdi, yalnız Ayşe'nin odasında iken gelir diyerek kestirip atar. Böylece kadınları arasında huzur sağlayıcı bir çözüm yolu arayacak yerde, aksine bu huzursuzluğu artırıcı bir yola başvurmuş olur. Çünkü söylediği bu sözler diğer eşlerinin üzüntülerini ve kıskançlıklarını tahrik edecek niteliktedir. Nitekim bundan dolayıdır ki, kadınlar durumu Muhammed'in kızı Fatıma'ya anlatmakta yarar umarlar. Çünkü Muhammed'in Fatıma'ya karşı büyük bir sevgisi olduğunu ve muhtemelen onu kıramayacağını düşünürler. Fatıma onları dinler ve haklı bulur ve onların dileğini babasına aktarırken şöyle der. Senin kadınların Ebu Bekir'in kızı hakkında Allah'tan senin için adalet istiyorlar. Fatıma'yı dikkatle dinleyen Muhammed şöyle cevap verir. Ey kızcağızım, benim her sevdiğimi sen sevmez misin? Fatıma evet severim diye yanıt verince Muhammed, öyleyse Ayşe'yi sen de sev diye emir verir. Görülüyor ki bu cevabı ile diğer eşlerinin kıskançlıklarını biraz daha kışkırtma yolunu tercih etmiştir. Fatıma dönüp kadınlara gelir ve olup biteni bildirir. Kadınlar Fatıma'dan bir kez daha denemesini isterlerse de Fatıma reddeder. Bunun üzerine kadınlar Ümmü Seleme grubuna dahil bulunan Zeynep binti Cahş'tan aynı şeyi dilemek için Muhammed'e gitmesini isterler. Çünkü Zeynep'in hem Muhammed'e olan karabetiyle zira halasının kızıdır ve hem de zeka ve fetanetiyle tanınmış olduğunu, Muhammed'in yanında mevkiinin yüksek bulunduğunu bildiklerinden olumlu bir sonuç almayı umut ederler. Bu isteği kabul eden Zeynep, Muhammed'in yanına çıktığında Ayşe'nin orada olduğunu görür ve söze başlar. "Ya Resulullah, kadınların Ayşe hakkında Allah'tan senin için adalet istiyorlar," der. Fakat bununla da kalmaz, Ayşe'ye dönerek konuşmasına devam eder ve Ayşe'nin söylemesine göre sesini yükselterek Ayşe'ye hakaret edecek kadar ileri gider. Bu durumda Muhammed'e düşen şey hiç kuşkusuz tartışmaya son vermek ve iki tarafı teskin etmektir. Fakat Muhammed böyle yapmaz. Ayşe'nin mukabele etmesini bekler ve gözlerini ona diker. Bundan cesaret bulan Ayşe, Zeynep'e karşılık vermeye başlar. Ağzını açar, gözünü yumar ve adeta ona saldırırcasına içindekileri dışarı döker. Bundan pek hoşlanan Muhammed, "Ayşe Ebu Bekir'in kızıdır," diyerek onu destekler ve tarafgirliğini bir kez daha ortaya koymuş olur. Söylemeye gerek yoktur ki, onun bu tür tarafgirliği evlilik yaşamı içerisinde adalet ve eşitlik dileyen diğer kadınları sadece üzüntüye değil, fakat aynı zamanda haysiyetsizlik yıkıntısına sürüklemiştir. Fakat nasıl ki Ayşe lehine tarafgirlik yaparak diğer eşlerini üzüntüye sevk eder idiyse, bazen de Ayşe'yi kıskandırmak için Hatice'yi anardı. Aslında Hatice'nin Ayşe'ye nispetle güzellik bakımından anılacak bir yönü olmadığını bildiği için ondan gördüğü yardımları konu yapar ve öyle anardı. Bundan dolayıdır ki sık sık "Hatice benimle Müslümanlık uğruna bütün servetini feda etti," derdi. Üstelik bir de Tanrı'nın Hatice'yi inciden tarh olunmuş bir köşk ile müjdelediğine dair vahiy indiğini eklerdi. Fakat Ayşe her ne kadar kıskanıyormuş gibi görünse de gençliğine ve güzelliğine güvenerek ve bu nedenle Muhammed'in kendisine olan zaafını bilerek altta kalmaz ve cevabını yapıştırırdı. Bir defasında şöyle demiştir: "Ya Resulullah, ihtiyarlıktan dişleri dökülüp iki tarafından diş etlerinin kızartısından başka bir beyazlık kalmayan ve zamanının içinde ölen ihtiyar Kureyş kadınlarından bir koca karının nesini anarsın? Allah onun yerine sana ondan daha hayırlısını vermiştir. Söylemeye gerek yoktur ki sana daha hayırlısını vermiştir," derken anlatmak istediği şey Muhammed'in Hatice'den sonra evlendiği karılarının güzelliği ve tazeliğidir. Fakat her ne olursa olsun Muhammed'in yukarıdaki sözleri olgunlukla karşılaması beklenirken böyle olmamıştır. Her ne kadar Ayşe'yi sakin bir şekilde dinlediği ve sesini çıkarmadığı söylenirse de Ahmet İbn Hanbal ve Taberani'nin rivayet tarihlerinden anlaşılmaktadır ki Ayşe'nin bu asabi konuşması üzerine Muhammed ona gücendiğini belli etmiştir. Bundan dolayıdır ki Ayşe az zaman geçmeden onun gönlünü almaya çalışmış ve şöyle demiştir: "Ya Resulullah, seni hak peygamber gönderen Allah'a yemin ederim ki bundan sonra Hatice'nin her zaman menkabelerini, meziyetlerini yad et. Her ne kadar Ayşe Muhammed'in kadınlarından hiçbirisi hakkında ben Hatice'ye karşı kıskançlığım derecesinde kıskanç değildim" şeklinde konuşsa da biraz önce değindiğimiz gibi Hatice'nin kıskançlık yaratmayacak derecede ihtiyar bir kadın olması nedeniyle sözlerinde pek samimi sayılmazdı. Onun nasıl kıskançlık duyduğu kadınlar Zeynep İmcaş, Hafsa, Safiye ve Maria gibi güzel kadınlardı. O kadar ki bu kıskançlık yüzünden bir defasında kendisini öldürmek bile istemişti. Olay şudur: Muhammed yeni bir sefere çıkmaya hazırlandığı sırada adeti gereğince kadınları arasında kura çeker ve kura Ayşe ile Hafsa'ya isabet eder. Her ikisini de ayrı ayrı develere bindirip ordu ile birlikte yola çıkar. Fakat Ayşe'ye karşı meyilli dolayısıyla gece olunca onun mahvesine biner ve onunla görüşerek yol alırdı. Bu ise Hafsa'yı üzerdi. Kendisini ikinci plana atılmış görmekten hoşlanmadığı için aklına bir oyun gelir ve bir gün Ayşe'ye, "Bu gece sen benim deveme binsen, ben de senin devene binsem. Sen görmediğim manazırı görürsün, ben de görmediğim yerleri görmüş olurum," der. Ayşe de teklifi kabul eder. Bunun üzerine Hafsa o gece Ayşe'nin devesine binmiş olur. Muhammed Ayşe'nin devesine gidiyorum diye Hafsa'nın yanına gelince tabii geceyi onunla geçirir. Nihayet bir durak yerinde indiklerinde Ayşe işi fark eder ve Muhammed'e fena halde içerler. Öylesine ki hiddetini yenemeyerek neredeyse Muhammed'e kötü sözler söylemek ister. Fakat kendine hakim olup iki ayağını isir otlarının arasına sokar ki orada bulunan zehirli haşerat soksun diye. "Rabbim bana akrep yahut yılan musallat et de beni soksun. Soksun da ben Resulullah'a bir şey söylemeye muktedir olmayayım," diye dua eder. Öte yandan karıları arasındaki çekişmeleri körüklemekten ya da karılarını birbirine karşı başka şekillerde kızıştırmaktan zevk aldığı olurdu. Verilecek örneklerden biri şudur. Bir gün Safiye'yi ağlar halde bulan Muhammed sebebini sorar. Safiye de kendisine Ayşe ile Hafsa'nın kendi aleyhinde konuşur olduklarını ve kendisini küçük gördüklerini söyler ve şöyle der. Ayşe ile Hafsa'nın hakkında söz söylediklerini ve biz peygamberin ammi zadeleriyiz, biz Safiye'den hayırlıyız dediklerini işittim de ondan ağlıyorum. Bunun üzerine Muhammed Ayşe ile Hafsa'yı ikaz edeceğine, Safiye'yi onlarla adeta kavgalaşmaya teşvik edercesine şunları söyler. Sen de onlara benden nasıl daha hayırlı olabilirsiniz ki? Zevcem Muhammed, babam Harun, amcam Musa'dır desene. Bunu söyledikten sonra Kur'an'a şu ayeti koyar. Kadınlar başka kadınları alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. K 49 Hucurat Suresi ayet 11. Haremine doldurduğu birbirinden güzel kadınlar arasında kıskançlıktan doğma bu tür sürtüşmelerin çıkması pek doğaldır. Bu sürtüşmeleri birbirinizle alay etmeyin şeklindeki basma kalıp sözlerle önlemenin mümkün olamayacağı da aşikardır. Bütün mesele kıskançlığa sebebiyet veren illeti yani çok karılı evlilik sistemini yok etmek olabilirdi ki, şehvet ihtiyacını çeşitli kadınlarla giderme alışkanlığına saplanmış bir kimseden bunu beklemek hayal olurdu. Arap kaynaklarının bildirdiğine göre Muhammed, karılarının kıskançlıklarından çok eza görmüştür, doğrudur. Fakat tekrarlayalım ki buna sebebiyet veren çoğu kez kendisi olmuştur. Bu vesileyle daha önce de değindiğimiz iki olayı başka yönleriyle inceleyelim.